Ayrım 50. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 437. Gabi'ye çok kez Esma'nın sık sık sözünü ettiği okunması zor yazarları sormuştum. Nietzsche, Freud, Darwin, Simone de Beauvoir ve cinsiyeti konusunda yanıldığım bohem yazar Flaubert. Onların hepsini tanıyordu ama çok uzun zaman önce okuduğu için onları hakkıyla değerlendiremeyecekti. Ayrıca onların özetlenmesi değil, orijinal yapıtlarından okunup yaşanması gerekiyordu. Bu arada daha hafif yapıtlarla okumaya başlamam gerektiği kanısındaydı. Seyahate çıkmadan hemen önce, sonunda iş Meksiko'ya bir uçak bileti almakla sonuçlanmıştı, bana Noreport istasyonunda randevu verdi. Gitmeden önce bana göstermek istediği bir şey vardı. Bir çeşit şehir turuydu. Kentin merkezine doğru yürüyerek gittim. Çünkü temiz havada yürümek bana çok iyi geliyordu. Otobüse binemeyecek durumda değildim. Ancak toplu taşımadan bıkmıştım. Otobüslerde insanlar kolaylıkla birbirlerine fazla yanaşıyorlar, itiş kakış oluyordu. Sokakta yürürken durum o kadar kötü değildi. Olsa bile kaçıp uzaklaşmak bir otobüste olmaktan daha kolaydı. Randevu yerine gidiş yolunu avucumun içi gibi biliyordum. Çünkü istasyon, Fatima'nın överek sözünü ettiği ve benim de sık sık ziyaret ettiğim botanik bahçesinin neredeyse yanındaydı. Bahçe, Danimarka'nın geri kalanı gibi doğa ve gerçek dünyanın tehlikesiz bir taklidiydi. Güzel, huzurlu ve kentin curcunasının ortasında bir cennet gibi. Neredeyse gizlenmiş bir patikanın üzerinde, hafifçe geride saklı bir noktada duran, fındık ve demir ağacıyla çevrili bir bankta her zamanki yerimi bulmuştum. İsimleri her bitkinin dibinde muntazam biçimde toprağa yerleştirilmiş küçük tabelalardan öğrenmiştim. Yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasını beklerken Noreport istasyonundaki büfenin önünde bekleyen Gabi gözüme ilişti. Sonbahar güneşi hala yazmış gibi ısıtıyordu ve yüzünde parlıyordu. Gözlerini kapatmış, güneş ışınları değsin diye başını kaldırıp boynunu germişti. Beyaz bir tişörtün üzerine önü açık mavi bir gömlek giymişti. Ne olacağını hevesle bekliyordum. Ona ulaşıp beni kucakladığı zaman daha büyük bir gerçekliğe adım atacakmışım gibi bir duygu vardı içimde. Neredeyse trafik ışığının değişmesini bekleyemeyecektim. Kucaklaşmadan sonra istasyondan doğru aşağıya, genellikle turistlerin ve çok fazla kalabalığın olduğu Stroget'ten daha fazla sevdiğim yaya yolundan yürüdük. Yaya yolunun ismi kulaklarıma hoş geliyordu. Kobma Gergade. Bir sürü insanın, özellikle benim takılmak istediğim Danimarkalıların olduğu harika bir sokaktı. Sokakta meyve ve sebze tezgahları, güzel butikler, arada sırada müzik çalan müzisyenler ve gösteri yapan artistler vardı. Çaykovski'nin piyano konçertolarından oluşan CD'nin indirimde 40 krona satıldığını gördüğüm sokak da burasıydı. Durumumuz el verir vermez onu satın alacaktım. Böylece günün birinde bir CD çalar alabildiğimizde hazır olacaktı. Müzik dükkanının önünden her geçişimde piyano konçertolarının satılmamış olmasını dileyip parmaklarımı çapraz yapıyordum. Mutfak dolabımızda olan ve eskiden annemin ara sıra okuduğu masallardan birindeki resme benzeyen Kopma Gergade'nin eski yuvarlak kulesinden hemen önce Gabi sağa döneceğimizi işaret etti. Tanımadığım bir sokağa soktu beni. Bunun ismi de güzeldi. Crystal Gade. Sokağın diğer köşesine doğru bir binayı işaret etti. Bu bir Türk restoranı dedi. Geri döndüğümde birlikte burada yemek yiyelim. Çok isterim. Arada sırada göbek dansı da oluyor dedi ve kalçalarını oynattı. Hemen Gabi'nin çıplak göbeğinin ritmik şekilde bir grup gülümseyen Türk'ün önünde hareket ettiğini canlandırdım kafamda. Sonra benim kendi çıplak göbeğimde resme girdi. Üstelik göbeğimde bir halkayla. Gabi'nin de bir halkası olup olmadığını görmek istedim ama hem Milo hem de bir Türk aramızda durduğu için göremedim. Gabi'nin sesi imge fırtınasını kesintiye uğrattı. Sokağın daha aşağısında yüksek metal bir parmaklığın önünde yürüyorduk. İçeride bir sinagog var dedi Gabi. Küçükken annemle birlikte gelirdim. O zaman hiçbir sorun yoktu. Şimdi hem kamera hem de başka güvenlik önlemleri mevcut. Bu arada benim annem de bir çeşit mülteci. 1943'te Naziler Danimarka'daki Yahudileri toplamaya başlayınca çoğu yardımla İsveç'e kaçırılarak hayatta kaldı. Annem o zaman yalnızca 7 yaşındaymış. Küçük bir balıkçı teknesinin dibindeki ringa balığı sandığına gizlemişler. Ve oraya, gel, Gabi elimi yakaladı ve böylece sokağın karşısına geçtik. Karşı kaldırımda arkama geçip elleriyle gözlerimi kapattı. Kokusunu alabiliyordum. Önce hafif bir parfüm ve belki elleri için kullandığı bir krem kokusu. Daha derinde Samir ve Mirzat'tan bildiğim bir koku. Bacaklarım iyice tuhaf bir biçimde titredi. Şarkı söyler gibi kulağımın içine konuştu. İşte burada, bizzat, ta ta ta ta. Ellerini çekti ve bir cam kapının önünde reverans yaptı. Sanki çok özel ve soylu bir yere giriş yapıyorduk. Merkez kütüphanesi dedi lafı dolaştırmadan. Ne diye sordum. Bizzat durum tümüyle bana meşhur sihirli kelimeleriyle Ali Baba ve 40 Haramiler masalını düşündürttü. Açıl susam açıl. Merkez kütüphanesi diye yineledi Gabi. Bir yandan hayranlık ve sıkılganlık karışımı bir duyguyla, bir yandan da hala danca telaffuz için çabalayarak bizzat merkez kütüphanesi dedim. Gabi gülerek elimden tutup beni kütüphanenin şık salonuna soktuğunda ve daha sonra arkasındaki kadına hemen açıklamalar yapmaya başladığı bankonun önüne çektiğinde tümüyle şaşkına dönmüştüm. İsim de beni şaşırtmıştı. Kelimesi kelimesine çevrilince baş kütüphane oluyordu. Yani Danimarka o kadar varlıklı ve gelişmiş bir toplumdu ki sıradan kütüphaneler ve bunun yanında insanın özel yeteneklerinden yararlanabileceği ve aklını kullanabileceği kütüphaneler oluşturulmuştu. Kendi sarı sosyal sigorta kartı ve imzasıyla Gabi, bu şahane kitabevi için bana ait ödünç bir kart alabilmemi sağlamıştı. İltica talep etmiş mülteciler olarak bizim, Danimarkalılar için kütüphane kartı ve çoklukla kimlik yerine geçen sosyal sigorta kartı alma hakkımız yoktu. Şunun altını imzala dedi kadın hiç beklemeden Gabi'ye, sanki bunların hiçbiri problem değilmiş gibi. Gabi'nin bana gösterdiği güvene layık olayım yeterdi. Aslında ben masalın 40 haramileriyle kıyaslanabilirdim ancak. Çok geçmeden hem Gabi hem de diğer akıllı insanlar benim orada olmaya hakkım olmadığını ve hile yaptığımı keşfedeceklerdi. Midemdeki çalkantı yukarıya, ciğerlerime çıkıp onları iflas ettirmeseydi bari. Bankonun ardındaki kadın bizden bir sonrakiyle ilgilenmeye başlamıştı bile. Benim işimin zorluğu o kadarlıktı. Arkamızda yalnızca kısa bir kuyruğa sebep olmuştuk. Görünen o ki Gabi'nin umurunda değildi. Gülerek seçkin kütüphane kartını ama Danimarkalıların sarı kartının aynısı değildi, elime tutuşturdu ve beni bankodan uzaklaştırdı. Salonun ortasında vedalaşma zamanının geldiğini söyledi. Eve gidip bavulunu hazırlayacak ve Meksika'ya doğru yola çıkacaktı. Düşüncelerim hızlandı ama bir sirk manejindeki atlar gibi bir sonraki harekete geçmem için kamçının şaklamasını bekliyorlardı. Düşünce karmaşasına hareket isteyen bedenim karşı çıktı. Ayaklarım duruma hakim oldu. Boyum uzadı, uzadı. Yüzüm Gabi'nin yüzüne yaklaştı. Kendim değil ama bedenim parmak uçlarıma kalkmamı sağladı. Gabi'nin elleri de işe karıştı. Bunun yardımı oldu ve beni havaya kaldırdı. Havada çok iyi bildiğim geniş kucaklamalarından biriyle bana sarıldı. Kucaklaşma tam dudaklarımın ortasından bir an bizi kilitleyen bir öpücüğe kaydı. Havada süzülürken onu asla bir daha bırakabilecek durumda olmadığımı düşündüm. Ancak öpüşme bittiğinde yeniden ayaklarımın altında sert zemin vardı. Tekrar ayrıldık. Kısa bir süre sonra Gabi kütüphaneden ayrıldı. Daha önce sık sık olduğu gibi sevdiğim birinin sırtını giderek küçülürken görüyordum ama buna alışkındım. Patikada yürüyen Samir'in evlerden giderek uzaklaşan imgesi daima bende kalacaktı. Onu kraliçenin sarayı yakınlarındaki özlem saatinde her gün kucaklıyordum. Ama bugün tamamen gözden kaybolmadan önce Gabi sol kolunu arkasına dönmeden havaya kaldırıp el salladı. Bunu diğer kaybolmuş oğlan ve adamların hiçbiri hiçbir zaman yapmamıştı. Bütün kitapların arasında yapayalnız kaldım. Kendi kütüphane kartımla. Bizzat merkez kütüphanesinin kartıyla. Tüm bedenim titredi ama aynı zamanda hangi durumda olursa olsun bir hastalık tablosu çizmek istemediğimi anımsadım. Mücadeleyi ciddiye almak zorundaydım. Hem Esma hem de kendim için. Annem için, babam için ve Samir için. Dedem için. Kütüphane şimdiden bir üniversite havasındaydı. Eğer kütüphaneden atılmadığım veya daha başlamadan sınıfta kalmadığım takdirde. Derin bir nefes alıp çevreme bakındım. İnsanlar çok sıradan görünüyordu. Her yaşta insan vardı. Kütüphaneciler etrafta koşuşturup uyarılar yağdırmıyor veya yeterince akıllı değiller diye insanları dışarıya atmıyordu. Çalışma masalarında oturup önerilerini almak için önlerinde kuyruk olan kadın ve erkeklere yardım etmeye hazır gülümsüyorlardı. Birkaç kata dağılmış, yüzden fazla insan olmasına karşın bu koca mekana muazzam bir huzur yayılmıştı. İnsanlarla dolu bir huzur, daha önce hiç karşılaşmadığım ama her zaman özlediğim bir huzur. Neyse ki Merkez Kütüphanesi'nin ismiyle ilgili yanlış anlamayı çabucak buldum. Ardından daha da rahatladım ve kütüphanecilere başvurma cesareti gösterdim. Henüz danca fazla okuyamıyordum ancak listemdeki kitapların çoğunun İngilizcesi de bulunuyordu. Sırpça bazı roman ve hikayeler ile Boşnakça denilen dilimizde de bir de şiir kitabı vardı. Ancak uzlaşmazlıklara daha fazla karışmak istemiyordum. Üzerine hangi etiket yapıştırılmış olursa olsun eski dilim acı veriyordu. İngilizceyi ve sonra dancayı tercih ettim. Merkez Kütüphanesi'ni iyice tanıdıktan sonra sık sık oraya kaçmak için bahane aramaya başladım. Bekleme süresi beni deli ettiğinde sokaklar çok soğuk, kafam ve ayaklarım fazla yorgunken yolum her zaman Merkez Kütüphanesi'ne düştü. Büyük yazarların ve bilim insanlarının önemli bir şeyler yakaladıklarını görebiliyordum. Ancak bende kız kardeşimin kafası yoktu ve henüz büyük düşünürlere tamamen hazır değildim. Simone de Beauvoir bile bu durumu değiştiremedi. 20 dakikalık okumadan sonra düşünceler kağıdı terk edip havaya, kapıdan dışarıya, kentin çatılarının üzerine uçuyordu. Üstelik orada konsantre olmak sorun değildi. Süzülerek dolaşırken Kopenhag Üniversitesi'nde öğrenci oldum. Kalp uzmanları, beyin cerrahları, filozoflar, araştırmacı ve bilgili profesörlerden oluşan bir topluluk hemen beni insan yaşamı ve dünyadaki önemli şeyler konusunda ders dinlemeye davet etti. Seçkin dersliğe kızlar ve oğlanlarla birlikte girdim. Hepimiz o zor kitapları hiç zorlanmadan okuyup tartıştık. Gerçekte kitaplar bize o kadar kolay gelmişti ki en büyük problemimiz saçımız ve giysilerimiz, dersler ve sınavlar bittikten sonra kiminle beraber olacağımızdı ve dersten sonra hafta sonu partisine gitmek için yanıp tutuşuyorduk. Üstelik benden üzerinde çok fazla düşündüğüm zaman konusunda birkaç satır bir şey söylenmem istendi. Çünkü yaşamımın yarısını bekleyerek geçirmiştim. Çünkü zaman her şeyi ve hiçbir şeyi kapsıyordu. Ve o kadar sonsuzdu ki piramitler ya da her türlü eski, sağlam yapılar bile zamanla karşılaştırıldığında ufalanıp dökülebilen, deneyimsiz yavrucuklara benziyordu. Birkaç öğrenci hemen piramitlerin yaşı konusunda tartışmaya daldılar. Tüm profesörler bana bakıp beklediler. Önce yüzüm kızardı ama sonra sırtımı dikleştirdim. O birkaç parça taşın lafı bile olmaz diye açıkladım. Biz insanların hala kıllı kıllı ağaçlarda asılı olduğumuz zamanı düşünün veya evrim sürecimizde henüz bir köpeğe ya da bir tavşana dahi erişemediğimiz zamanları ya da henüz denizden çıkmadığımız ve her yerimizin kabukla kaplı kaldığı zamanları. Ancak düşünceler çıktıkları yere geri geldiklerinde beynin yalnızca dışarıda oynamaya çıktığını ve zamanı harcamamak gerektiğini biliyordum. Aksi durumda zaman beni yutacaktı ve zamana kendimi yedirtmemek benim sorumluluğumdaydı. Benim oyunum ciddi bir oyun olmalıydı, sayfa sayfa ilerlemeliydi. Evvela çocuk kitaplarından başlayacak bile olsam daha fazla danca öğrenmeliydim. Biraz daha zor kitapları okumayı beklemem ve şimdilik İngilizce gözden geçirmem, giriş ve sonuç bölümlerini şimdiden birkaç kez yapmıştım bile gerekiyordu. Başka bir şey yeterli duruma gelinceye kadar kendi eğitimimi kendi okuma planıma göre yapmak zorundaydım. Bunu gerçekleştirmek için de kendi ders planıma koymalıydım. Ders planında yer alması için de bir ismi olması gerekiyordu. Yoksa uçup gidecek ve hiçbir şeye dönüşmeyecekti. Zehra Üniversitesi olmasını düşündüm ancak bu da fazla iddialıydı. Baş üniversite diye de düşündüm. Baş sözcüğünün ana, merkez gibi ikincil anlamlarını kavramış olsam da şimdi her yerde baş kelimesini duyar olmuştum. Sonunda kendime Crystal Gade'deki Kopenhag Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde öğrenci olduğumu ilan etmekle bu işe bir nokta koydum. Bir öğleden sonra Milo aynı akşam saat 7'de yukarıya ona gelmemi rica etti. Saçımı yıkayıp hazırlanırken düşünceler kafamda dönüp duruyordu. Benimle önemli bir konuda konuşmak istiyordu. Büyük olasılıkla kadınlar ağındaki boş bir pozisyonla ilgiliydi. Böylece onun çok kez sözünü ettiği haksızlık ve çürümüşlüğün yok edilmesine ben de katılabilirdim. Milo ve ben her konuda aynı fikirlere sahip olmasak ve benim cinsiyetim dolayısıyla aynı grupta öğrenim görüp bilgilenmesek de en azından bu şekilde dünyayı iyileştirme konusunda bir birliktelik kurabilirdik. Milo daha önce yalnızca içinde uyanacak bir yataktan çok daha geniş bir perspektifin uğrunda mücadele edilecek bir şeyin olması meselesine değinmişti. Savaş sırasında bazı insanların bir parçada olsa iyimserlik ve direnme gücünü muhafaza ederken diğerlerinin çabucak pes edip boyun eğmesine neyin sebep olduğu üzerinde düşünmüştüm. İlk bakışta durumun en iyi üstesinden gelenler başından en sağlıklı, kuvvetli, en çok parası ve yemeği olanlardı. Ancak zamanla hayatta kalabilmek daha fazla bir şeyler gerektir. İnancı olanların görünmez kaynaklardan yeniden güç kazandığını gördüm. Acılarına dini veya politik bir anlamla ket vuranlar ve kendilerini şu veya bu tanrıya ya da milli uyanış ve bağımsızlığa adayanlar. Önce ailelerinin ve kendilerinin hayatta kalabilmesi için savaştılar. Ama giderek tek tek yaşamlardan daha büyük bir şey için mücadele ettiler. Bir dava, öylesine inandıkları bir dava ki başkaları artık devam edemezken onların mücadeleyi sürdürmesini sağladı. Annem ve ben en güçsüzler arasında değildik. Benim gücüm nereden gelmişti? Belki o sırada çocuk olmam kendi başına bir güçtü. O kadar kuvvetli bir güçtü ki her şeye rağmen insanı gün be gün azar azar ileriye taşıyordu. Annemin inancı savaş sırasında ortaya çıkıp gelişti. Onun inancını daha çok acil yardım kutusunda bulduğu henüz açılmamış bir yara bandı olarak algıladım. Hepimizin, her şeyden önce biz çocukların hayatta kalabilmesi ve yeniden gerçek bir yaşamımız olabilmesi için mücadele etti. Gerçek bir yaşam. Yalnızca kendimiz için değil, dünyadaki tüm insanlar için buna katkıda bulunmayı isterdim. Çünkü bana göre, genel olarak bakıldığında dünya, 7 kıta parçasından başka 3 esas gruba bölünmüştü. Güçsüzler, orta güçtekiler ve dünyanın kaymağını yiyenler. İnsan kime inanırsa inansın, dünya aslında garip müteahhitlerin olmuştu. Milo ve benim el atacağımız epey konu var diye düşünüp musluğu kapattım. Bu arada 402 numaralı odadaki harika geceden bu yana ne Bjorn'i ne de Splinton'ı görmüştüm. Bu yüzden en azından Bjorn'i görmeyi ve nasıl olduğunu öğrenmeyi umuyordum. Milo tuvaletteyken de Bjorn'e Splinton'ı sorup onu son gördüğümden beri bomba parçacıklarının hareket edip etmediğinden emin olabilirdim. Belki Milo, danışmak istediği o akıllı tıp öğrencisiyle bile konuşmuş ve sözünü ettiği doğru yoldan sapmadan ikimizin nasıl biraz olsun eğlenebileceğini bulmuştu. Ayrıca onunla biraz da Gabi'ye ilişkin konuşabilirdim. Birbirlerini tanıyorlardı. Gabi'nin içinde olduğu durum kolay değildi. O gittikten sonra işin ciddiyetini giderek daha iyi kavramıştım. Onu hala özlüyordum. Ama bunun fazla bencilce olduğunu kabullenmiştim. Çünkü bu bir anlamda Timo'nun hayatı pahasına bir özlem hissiydi. Gabi'nin geri dönmesi Timo'nun ölmesi demekti. Bu sebeple her şeye rağmen orada kalması daha iyiydi. Tabii eğer Meksika Amerika sınırından geçebilmişse. Eğer geçememiş ve sınır polisi tarafından yakalanmışsa ne olurdu acaba? Umarım Meksikalıların Sırplar gibi kampları yoktur. Belki kütüphanede buna ilişkin bir şeyler okuyabilirdim. Her halükarda Başkan Clinton, insanlara böyle korkunç şekilde muamele etmeyi, Gabi'nin Amerika için söylediği eleştirel sözlere rağmen düşünemezdi. Zaten taraflı olduğunu söylemişti. Öte yandan Başkan Clinton'ın kendisi takip edilen bir adamdı. Tek başıma mutfakta otururken, televizyonda gazetecilerin, fotoğrafçıların ve politik muhaliflerin nasıl da onun peşine düştüğünü gördüğümde içimde bir şeyler koptu. Bağırıp karşı çıkıp ona yardım etmek istedim. Bütün bunlar yalnızca o ve genç bir kadının birbirlerinden hoşlanıp arzularına uyarak iyi vakit geçirmesindendi. 50. ayrımın sonu. Sayfa 445.